Ayrım 30, sayfa 393. Peki resminiz ne zaman kayboldu? 1941'de. 1942'de olabilir. Tahmin edeceğiniz üzere olaya karışan herkes öldüğü için tam bir şey söylemek çok zor. Sarışın kadın neşeyle güldü. Evet, söylemiştiniz. Peki resmi tam olarak tarif edebilir misiniz? Kadın masanın üzerindeki dosyayı itti. Elimizde bir tek bu var. Kasım ayında size yolladığım mektupta her şeyi anlatmıştım. Paul dosyayı karıştırıp detayları anımsamaya çalıştı. Demek Amsterdam'daki bir galeride olduğunu öğrendiniz. Ve ilk olarak onlara... Miriam kapıyı çalıp elinde kahveyle içeri girdi. Fincanları masaya koyup af dilercesine başını salladı ve yanlış bir şey yapmış gibi tekrar çıktı. Paul dudak hareketiyle ona teşekkür ederken Miriam biraz utangaç bir tavır takınmıştı. Evet, onlara mektup yazdım. Sizce değeri nedir? Anlamadım. Değeri nedir? Paul kafasını notlardan kaldırırken kadın da sırtını sandalyesine yasladı. Yüzü güzel, cildi pürüzsüz ve berraktı. Yüzünde henüz yaşlılığın en ufak bir belirtisi dahi yoktu. Daima hislerini gizleyerek büyümüş gibi ifadesiz bir yüzü vardı. Belki de botoksun etkisiydi. Paul, kadının saçını incelerken, Liv görse kafasındakinin gerçek saç olup olmadığını hemen anlardı diye düşündü. Bir kandiske resmi çok para eder değil mi? Kocam öyle diyor. Paul doğru kelimeleri seçmeye çalıştı. Evet, eserin size ait olduğunu kanıtlayabilirseniz. Ancak şu anda hedeften çok uzağız. Eserin mülkiyeti konusuna geri dönebilir miyiz? Resmin size nasıl ulaştığına dair kanıtlarınız var mı? Büyük babam Kandinsky'nin bir arkadaşıymış. Tamam, Paul kahvesinden bir yudum içti. Bunu kanıtlayabileceğiniz bir belge var mı? Kadın boş boş baktı. Fotoğraf ya da mektup gibi, ikisinin arkadaş olduklarına dair kaynaklardan bahsediyorum. Ah hayır, ama büyük annem sürekli bundan bahsederdi. Büyük anneniz hayatta mı? Hayır, mektupta hayatta olmadığını belirttim. Affedersiniz, büyük babanızın adı neydi? Anton Pevorski. Kadın, büyük babasının soyadını hecelerken bir yandan da Paul'ün notlarını işaret ediyordu. Resimle ilgili bir şeyler bilebilecek, hayatta olan bir aile üyesi var mı? Yok. Resmin bugüne kadar sergilenip sergilenmediğini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Paul, reklam vermenin bunun gibi tuhaf durumları ortaya çıkartacağını biliyordu. Ama Janey bu konuda ısrarcıydı. Proaktif olmalıyız demişti. İş dünyasının jargonu belli ki söz dağarcığını geriletmişti. Pazar payımızı dengeleyip şirketin adını güçlendirmeliyiz. Bu pazara her yönüyle uyum sağlamalıyız. Janey, kayıp eserlerin izini sürüp ortaya çıkartan diğer bütün şirketlerin listesini yapmış, onların çalışma şeklini anlamak için Miriam'ı müşteri kılığında takiplerine yollamıştı. Paul, ona bunun çok saçma bir fikir olduğunu söylediğinde de umursamamıştı. Tablonun geçmişiyle ilgili gerekli araştırmaları yaptınız mı? Google veya sanat kitaplarını incelediniz mi? Hayır, size bunun için para ödemeyecek miyim? Bu işte bir numara olduğunu sanmıyorum. Ve bir numara olduğunuzu da sanmıyorum. Şu Lefer resmini bile buldunuz. Kadın bacak bacak üstüne atıp saatine baktı. Bu davalar ne kadar sürede çözülüyor? Elimizde eserin geçmişine dair belgeler ve kanıtlar varsa hemen çözebiliriz. Bazılarının çözülmesi yıllar sürebiliyor. Yasal sürecin epey pahalı olduğunu eminim duymuşsunuzdur. Küçük bir bütçeyle yola çıkabileceğinizi söyleyemem. Komisyon üzerinden çalışıyorsunuz değil mi? Bu da değişiyor ama dava sonuçlandığında ufak bir yüzde alıyoruz, evet. Burada bir hukuk ekibimiz de var. Paul dosyalara göz gezdirdi. İçinden Anton Pevorski'nin resmi 1938'de kendisine verdiğini yazdığı belge dışında hiçbir şey yoktu. 1941'de evlerinden tahliye edilmiş, resmi de bir daha görmemişlerdi. Alman hükümetinden de bu iddiayı onaylayan bir mektup gelmişti. Bir de Amsterdam'daki Rijk Museum'dan resmin kendi ellerinde olduğunu nazikçe reddeden bir mektup vardı. Tüm bunlar resmin talep edilmesi için çok yetersiz belgelerdi. Paul bu davanın tutarlı bir yanı var mı diye düşünürken kadın tekrar konuştu. Yeni firmayla görüştüm. Sanırım adı Brick ve Swaston'dı. Sizden %1 oranında daha az alacaklarını söylediler. Paul'ün eli kağıtların üzerinde hareketsizce kalmıştı. Anlayamadım. Resmi bulmak için sizden %1 oranında az komisyon istiyorlar. Paul konuşmaya başlamadan önce biraz bekledi. Bayan Harcourt, biz saygın bir şirketiz. ailenizin çok sevdiği sanat eserinin izini sürüp ortaya çıkarmamız için yıllar içinde edindiğimiz tecrübemizi ve becerimizi kullanmamızı istiyorsanız bu konuyu düşünür, size bunun mümkün olup olmayacağını söylerim ama sizinle pazarlığa giremem. Ama bu oldukça yüklü bir para. Bu Kandinsky milyonlar değerindeyse mümkün olan en iyi fiyatı almayı tercih ederiz. Paul dişlerini sıktığının farkındaydı. 18 ay öncesine kadar bu resimle bir bağınız olduğunu bilmediğinizi hesaba katarsak, onu ortaya çıkardığınızda elinize oldukça yüklü bir para geçecek zaten. Fiyatta indirim yapmayı düşünmediğinizi bu şekilde mi ifade ediyorsunuz? Kadın ona boş boş baktı. Yüzü hareketsizdi ama zarifçe bacak bacak üstüne atmış, arkası açık ayakkabılarını sallayıp duruyordu. Her istediğine sahip olmuş, bunu da her tür duygudan ve histen yoksun bir şekilde yapmış bir kadındı. Paul kalemini bıraktı. Dosyayı kapatıp kadına itti. Bayan Harcourt, sizinle tanıştığıma sevindim ama sanırım birlikte çalışamayız. Bir duraksama oldu. Kadın gözlerini kırpıştırdı. Anlayamadım. Birlikte çalışabileceğimizi sanmıyorum. Janie elinde bir kutu Noel çikolatasıyla odaları dolaşırken tartışma seslerini duyup durdu. Bayan Harcourt, siz gördüğüm en kaba adamsınız diye haykırmıştı. Pahalı çantasını koltuğunun altına sıkıştırmıştı ve Paul de dosyayı uzatmış, kadını kapıya yönlendiriyordu. Hiç sanmıyorum. Çalışma yönteminiz buysa sandığımdan da aptalmışsınız. Paul donuk bir sesle, çok sevdiğiniz resmi bulacağıma da inanmıyorsunuz o halde dedi. Kapıyı açtı ve Bayan Harcourt pahalı parfümü etrafı bir bulut gibi sararak merdivenlere ulaştığında anlamsız bir şeyler söylendi. Paul onun yanından geçip tekrar odasına girerken Janie, bu da neydi böyle diye sordu. Sakın, sakın konuşma tamam mı? Diyen Paul kapıyı arkasından çarpıp masasının başına oturdu. Sonunda başını ellerinden kaldırdığında gördüğü ilk şey ardında bıraktığın kadın portresiydi. Good Caddesi'nin köşesindeki metro istasyonunun önünde durup Liv'in numarasını çevirdi. Marylebone Caddesi boyunca yürürken ne söyleyeceğini düşünmüş, telefon açıldığında aklındaki her şeyi unutmuştu. Liv yanıt vermeden önce biraz duraksayınca Paul kendisinin aradığını tahmin ettiğini düşündü. Ne istiyorsun Paul? Sesinin tonu temkinli ve kesik kesikti. Çünkü eğer Sophie ile ilgiliyse... Hayır, onunla ilgisi yok. Ben yalnızca... Paul elini başına götürüp kalabalık yollara baktı. Ben yalnızca iyi olup olmadığını merak ettim. Uzun bir sessizlik daha oldu. Aynı sayılır. Düşündüm de belki bu iş bittiğinde görüşebiliriz. Paul sesinin kendisine ait değilmiş gibi cılız ve güçsüz çıktığını duydu. Sözlerinin kaos dolu hayatına tamamen ters düştüğünü fark etmişti. Tüm bunları hak edecek ne yapmıştı? Liv konuştuğunda verdiği yanıt Paul'u hiç şaşırtmadı. Ben şu anda bir sonraki duruşmadan başka bir şey düşünemiyorum. Her şey çok karmaşık. Tekrar sessizlik oldu. Gıcırdayıp güçsüz bir hiddetle ilerleyen otobüslerin uğultusu diğer sesleri bastırınca Paul telefonu iyice kulağına yasladı ve gözlerini kapattı. Liv sessizliği doldurmak için girişimde bulunmamıştı. Noel'de bir yere gidiyor musun? Hayır. Çünkü bu dava beni beş parasız bıraktı diye içinden geçirdiğini duyar gibi olmuştu. Çünkü bunları senin yüzünden yaşıyorum. Ben de öyle. Aslında Greg'e giderim ama... Senin de dediğin gibi Paul. Belki de birbirimizle konuşmamamız en iyisi. Doğru. İyi olduğuna sevindim. Söyleyeceğim başka bir şey yok. İyiyim. Bu kez de sessizlik işkence gibiydi. Hoşça kal. Güle güle Paul. Liv ayizeyi kapatmıştı. Paul her an elinden düşecekmiş gibi tuttuğu telefonuyla Tottenham Court Caddesi'nin sonunda durmuş, Noel şarkılarını dinliyordu. Sonra telefonu cebine koyup ofise yürüdü. Evet, burası mutfak. Gördüğünüz gibi üç taraftan muhteşem bir nehir ve şehir manzarası var. Sağ tarafta kule köprüyü görebiliyoruz. Biraz aşağıda London Eye var ve güneşli havalarda şu düğmeye basıp çatıyı açabiliyoruz. Değil mi Bayan Halston? Liv çiftin gözlerini tepeye dikmesini izledi. 50'li yaşlarında olan iş adamı özel tasarımlardan hoşlandığını kanıtlayan bir gözlük takmıştı. Geldiğinden beri yüz ifadesi değişmemişti. Teklif vermeyi düşündüğü takdirde en ufak bir heyecan göstergesinin kendi aleyhine sonuçlanacağına karar vermiş olmalıydı. Ama o bile cam tavan karşısında heyecanını gizleyememişti. Hafif bir uğultuyla çatı aralandı ve uçsuz bucaksız mavi gökyüzü onları karşıladı. Soğuk kış havası içeriye dolup masanın üzerindeki kağıtları havalandırdı. Uzun süre açık bırakabileceğimizi sanmıyorum, değil mi? bu sabah 3 defa gösterdiği evdeki bu mekanizmadan hiç sıkılmayan genç gayrimenkul danışmanı abartılı bir şekilde titredi ve gizlemeye çalıştığı bir memnuniyetle çatının kapandığını izledi. Boynunu karmakarışık şekilde doladığı şalıyla güvene alan narin Japon kadın kocasını dürtüp kulağına bir şey fısıldadı. Adam da başını sallayıp tekrar yukarıya baktı. Çatı da evin büyük bölümü gibi özel bir camdan yapıldı. Böylece yalıtımlı duvarlar gibi ısıyı içeride hapsedebiliyor. Sıradan teraslı evlere göre daha ekonomik. Doğrusu bu çift daha önce sıradan teraslı bir eve adım atmış gibi görünmüyordu. Japon kadın mutfağı dolaşırken çekmecelerle dolapları açıp kapatarak yaraya müdahale etmek üzere olan bir cerrahın dikkatiyle evi incelemeye başladı. Buzdolabının yanından sessizce bekleyen Liv yanığının iç kısmını çiğnediğini fark etti. Hiç kolay olmayacağını biliyordu ama bu insanlar evine girip duygusuz ve kuşkulu gözlerle eşyalarını incelerken kendini bu kadar rahatsız, suçlu hissedeceğini tahmin etmemişti. Cam yüzeylere dokunmalarını, parmaklarını raflarda gezdirmelerini, duvarlara tablolar asıp evin sert havasını bir parça yumuşatabileceklerini fısıldadıklarını izlerken hepsini kapı dışarı etmek istiyordu. Gayrimenkul danışmanı dolabın kapısını açıp beyaz eşyaların hepsi en iyi kalite ve onlar da satış fiyatına dahil dedi. Kapıdan gelen ses, özellikle de fırın, neredeyse hiç kullanılmamış, diye ekledi. Mor gözlerine parlak mor bir far sürmüş, bakım evi tulumunun üzerine parkasını geçirmişti. Gayrimenkul danışmanının onu görünce biraz ürktüğü apaçık ortadaydı. Ben Bayan Halsey'nin asistanıyım, dedi Mo. Kusurumuza bakmayın ama ilaçlarını alma vakti geldi. Gayrimenkul danışmanı tuhaf bir ifadeyle gülümseyip çifti ön odaya yönlendirdi. Mo, Liv'i köşeye çekti. Haydi kahve içelim, dedi. Burada kalmayalım. Burada kalmalıyım. Hayır, kalmak zorunda değilsin. Kendine bu kadar işkence etme. Haydi paltonu al. Mo'yu günlerdir ilk kez görüyordu. Liv onun yanında kendini rahatlamış hissetti. Mor far sürmüş, tertemiz tulumlu, 1.50 boyundaki bu gotik kız sayesinde normal bir hayat sürmeyi ne kadar özlediğini anlamıştı. Sürekli bir düello halinde olan iki avukatı, iddiaları, yalanlamaları, savaşları ve yağmacı komutanlarıyla bir duruşma salonuna hapsolduğunu hissettiği bu hayat çok garip bir hal almaya başlamıştı. Eski hayatının ve düzeninin yerini şimdi bir tür ev hapsi almış, yeni hayatı yüce mahkemenin ikinci katındaki fıskiyenin çevresi, acımasız kürsüler, yargıcın konuşmadan önce tuhaf bir biçimde burnuna vurma alışkanlığı almıştı. Bir de standın üzerinde duran Sophie'nin portresinin kopyası. Paul ise talep sahiplerinin masasında, yani milyonlarca kilometre uzağındaydı. Satmakta kararlı mısın? Moa evi işaret etmişti. Liv konuşmak için ağzını açtıysa da gerçekte ne hissettiğini anlatmaya başlarsa hiç susmayacağından korkmuştu. Muhtemelen bir dahaki Noel'e kadar anlatırdı. Moa'ya gazetelerde her gün davayla ilgili bir yazı yazıldığını, isminin her yerde karşısına çıktığını ama artık buna da alıştığını anlatabilirdi. Hırsızlık, adalet ve suç kelimeleri bütün yazılarda geçiyordu. Ayrıca artık koşmadığını söylemek istiyordu. Yüzüne tükürmek için bir adamın apartmanın önünde beklediğini, doktorun ona kullanmaktan korktuğu uyku hapları verdiğini de anlatmalıydı. Durumunu psikiyatra anlattığında onun da yüzünde onaylamadığını gösteren bir ifade belirdiğini sanmıştı. Ama Liv yalnızca "Böylesi daha iyi." demekle yetindi. Mo gözlerini kısarak ona baktı. Ah, ev dediğin tuğla ve harç işte. Tamam, cam ve betonu da unutmamak lazım. Mo kahvesini karıştırırken bir zamanlar benim de bir evim vardı dedi. Sattığım gün yere oturup çocuk gibi ağladım. Liv bardağını dudağına götürürken durdu. Evliydim ama yolunda gitmedi. Mo omuz silkti. Sonra havadan sudan konuşmaya başladı. Mo'dan farklı bir şeyler vardı. Bu kaçamak yanıtlar vermesinden kaynaklanmıyordu ama sanki aralarında görünmez bir bariyer, camdan bir duvar duruyordu. Belki de benim yüzümdendir diye düşündü Liv. Para ve davayla zihnim o kadar meşgul ki Mo'ya hayatının nasıl gittiğini bile sormuyorum. Liv biraz duraksadıktan sonra ben aslında Noel'i düşünüyordum diye söze başladı. Raniç'le birlikte geceyi benimle birlikte geçirmek ister misin diye soracaktım. Gülümsedi. Belki ikiniz evde yemek yapmama yardım ederdiniz. Daha önce hiç Noel yemeği hazırlamadım ve geceyi berbat etmek istemiyorum. Mo anlamsızca konuşuyordu. Aslında dört gözle beklediğim bir şey olsun istiyorum demek istiyordu. Ne yapacağımı düşünmeden gülümsemek istiyorum. Mo gözlerini eline indirdi. Üzerinde telefon numarası yazılı tükenmez kalemi sol baş parmağıyla çeviriyordu. Evet, o konu. Ranik'in evinin kalabalık olduğunu söylemiştin. Gece de bizimle kalabilir. Noel gecesi taksi bulmak kabustan beterdir. Gülümsemeye çalıştı. Eğlenceli olur bence. Birlikte vakit geçirebilir, eğlenebiliriz. Ranik'in geleceğini sanmam. Ne? Gelmez. Mo dudağını büktü. Anlamadım. Mo konuşmaya başladığında kelimeler her birini tekrar tekrar düşünüp tartıyormuş gibi dikkatle dudaklarından dökülüyordu. Ranić Bosnalı. Ailesi ve her şeyini Balkanlarda kaybetmiş. Senin şu davanla ilgili her şeyi gerçekten yaşamış. Noel'i senin evinde geçirmek istemiyor. Affedersin. Liv ona bakıp homurdandı ve masanın üstündeki şekerliği itti. Evet tabii. Unut gitsin Mo. Beni kandıramazsın. Birlikte yeterince yaşadık. Ne? Bu kez beni kandıramadın. Ama Mo gülmüyordu. Liv'in gözlerine bile bakmıyordu. Liv beklerken Mo konuşmaya başladı. Tamam, madem konu açıldı... Derin bir nefes çekti. Ranić'le hemfikir olduğumu söyleyemem ama en azından ben de resmi geri vermen gerektiğini düşünüyorum. Ne? Bak, o resmin kime ait olduğu umurumda bile değil. Ama davayı kaybedeceksin Liv. Sen bunu göremesen de herkes görüyor. Liv ona baktı. Gazeteleri okudum. Her şey aleyhine ilerliyor. Mücadele etmeye devam edersen her şeyini kaybedeceksin. Peki ne uğruna? Kanvas üzerine sürülmüş bir yığın eski yağlı boya için mi? Onu öylece veremem. Neden veremiyesin? O insanlar Sophie'yi umursamıyor bile. Gözlerinden sterlin işaretleri okunuyor. Tanrı aşkına o bir resim. Yalnızca bir resim değil. Etrafındaki herkes ona ihanet etmiş. Sonunda kimsesi kalmamış. Ve o bana kalan tek şey. Mo gözlerini ayırmadan ona baktı. Gerçekten mi? O zaman ben de öyle bir tablodan bir çuval istiyorum. Önce bakıştılar, sonra da bakışlarını kaçırdılar. Liv'in ensesi kıpkırmızı kesilmişti. Mo derin bir iç geçirip eğildi. Paul yüzünden güven sorunu yaşıyorsun sanırım ama her şeyden biraz uzaklaşmalısın. Dürüst olmamı ister misin? Sana bunu söyleyecek başka kimse yok etrafında. Teşekkürler. Nefret dolu mektupları açıp evimin çevresinde dolaşan bir yabancı daha gördüğümde bunu anımsarım. İki kadın birbirlerine beklenmedik derecede soğuk bakışlar attılar. Soğukluk sanki aralarındaki sessizliğin içine yerleşmişti. Mo ağzını kapatıp kelimelerin ağzından dökülmesini engelledi. Tamam, dedi sonunda. O halde sana şunu da söylemem tuhaf olmaz sanırım. Ben evden ayrılıyorum. Eğilip ayakkabısıyla oynadığı için sesi masanın yüzeyine yakın bir yerden boğuk bir şekilde çıkmıştı. Ranik'in yanında kalacağım. Dava yüzünden değil, yanında çok uzun süre kalamayacağımı sen söylemiştin zaten. Bunu gerçekten yapmak istiyor musun? Bence en iyisi olur. Liv sandalyesine yapışmıştı. Yan masada oturan iki adam konuşmalarına ara vermemişlerdi. İçlerinden biri aralarındaki gerginliği hissetmiş, gözlerini onlara kaydırıp tekrar çekmişti. Bu kadar uzun süre sende kalmama izin verdiğin için sana gerçekten minnettarım. Liv gözlerini kırpıştırıp bakışlarını çevirdi. Midesine bir ağrı saplanmıştı. Yan masadaki sohbette durmuştu. Mo son yudumunu da içip fincanını itti. Tamam, buraya kadarmış demek ki. Evet. Sakıncası yoksa yarın eşyalarımı alırım. Bu gece geç saate kadar çalışıyorum. Olur. Liv sesinin aynı tonda çıkmasına dikkat ediyordu. Bu konuşma çok aydınlatıcı oldu. Aslında sesinin iğneleyici çıkmasını istememişti. Mo biraz daha bekleyip ayağa kalktı ve ceketini giyip çantasını sırtına taktı. Sonra, sürekli David'den bahsediyorsun ama aklıma bir şey geldi. David olsa ne yapardı diye düşündün mü? Diye sordu. David'in adı küçük bir patlama gibi sessizliği bölmüştü. Ciddiyim. David hala hayatta olsa ve tüm bu olaylar o zaman patlak verse, resmin geçmişi, nereden geldiği, o kız ve ailesinin yaşadıkları bir anda ortaya çıksa sence ne yapardı? Mo bu fikri ortaya atıp döndü ve kafeden çıktı. Liv tam kafeden çıkarken Sven aradı. Sesi gergindi. Ofise uğrayabilir misin? Pek uygun olduğumu söyleyemem Sven. Liv gözlerini ovuşturup cam eve baktı. Elleri hala titriyordu. Çok önemli. Liv'in bir şey söylemesine fırsat bırakmadan telefonu kapattı. Liv evinin yolundan uzaklaşıp ofise yöneldi. Artık her yere başı eğik, şapkasını kulaklarına kadar indirmiş halde yabancıların bakışlarından sakınarak yürüyordu. Yolda iki defa gözlerinin kenarındaki yaşları silmek zorunda kalmıştı. Oraya vardığında Solberg Halston binasında çok az kişi kalmıştı. Küt saçlı Nisha ve adını anımsamadığı bir adam. Çok meşgul göründükleri için Liv onlarla selamlaşmadan Sven'in aydınlık odasına yürüdü. Kapı açıktı ve Liv içeri girdiğinde Sven kapıyı kapatmak için kalktı. Liv'i yanaklarından öptü ama ona kahve ikram etmedi. ''Dava nasıl gidiyor?'' ''Pek iyi sayılmaz.'' dedi Liv. Aslında Sven'in onu böyle kaba bir tavırla çağırmasına kızmıştı. Hala Mo'nun son cümlesini düşünüyordu. David olsa ne yapardı? Sonra Sven'in yüzünün solgun, neredeyse çökmüş halini ve gözlerini önündeki not defterine diktiğini gördü. ''Her şey yolunda mı?'' diye sordu. Bir an paniğe kapılmıştı. ''Lütfen Kristen'ın ve çocukların iyi olduğunu söyle.'' ''Bir sorun var.'' Liv oturup çantasını dizine koydu. ''Goldstein kardeşler işten caydı.'' ''Ne?'' ''Sözleşmeyi feshettiler senin davan yüzünden. Simon Goldstein bu sabah beni aradı. Gazetelerdeki haberleri takip ediyorlar. Onlar da değerli eşyalarını zamanında Nazilere kaptırmışlar ve abiyle birlikte adı böyle bir olaya karışan bir kişiyle çalışamayacağına karar vermişler.''